Ayrım 25.
Böyle olursa hareketi temsil eden organın önünde hiçbir kuvvet duramaz. Mustafa Kemal Paşa'nın daha Erzurum Kongresi sırasında Mazhar Müfit'e "Cumhuriyete gidiyoruz" demesinin altında yalnız padişahlık sistemini ortadan kaldırmak gibi siyasal değil, yukarıdaki düşüncelerde ifade edildiği gibi toplumsal amaçlar da yer almıştır. Nitekim Kazım Karabekir, Rauf Orbay gibi arkadaşlarıyla Cumhuriyet'in ilanı konusunda düştüğü anlaşmazlık, görünüşte siyasal olmakla beraber aslında toplumsal ve ideolojiktir. Çetin Altan'ın günümüz toplumundaki şaşkın ve tutarsız birey davranışlarının derlenip toplanması için önerdiği cumhuriyetçilik davranışı, gerçekten günümüz toplumuna da Atatürk'ün yukarıda aktardığım anlayışı içinde bütünleştirici anlamda ışık tutabilir. Altan, cumhuriyetçilik nedir sorusunu şöyle yanıtlıyor. Cumhuriyetçilik, kimsenin kendisini ülkenin sahibi olarak görmemesi ve yurt yahut devlet sevgisini kendi tekelinde tutarak başkalarını bu tür kavram ve ölçülerle suçlayamaması demektir. Cumhuriyetlerde tüm vatandaşlar o ülkenin sahibidir ve yurt yahut devlet sevgisi de kimsenin tekelinde değildir. Bizde ise cumhuriyetçilik akımı gelişmemiş olduğu için vatandaşlar ülkeye sahip çıkacak birini ararlar ve sık sık ülkenin sahipsiz kalmış olmasından yakınırlar. Bu aslında monarşik koşullanmadan başka bir şey değildir. Şayet cumhuriyetçilik akımı tarihsel bir birikimden kaynaklanarak gelişmiş ve bunun sonucunda da iktidara dönüşmüş olsaydı, bugün karşılaştığımız sorunların pek çoğu kendiliğinden çözülmüş olacaktı. Bir kez ikide bir kimse kurtarıcı olarak ülkeye sahip çıkmak için kollara paçalara sıvama gereği duymayacaktı. İkincisi, imparatorluğun ne olup ne olmadığı didik didik edilecek, anlamsız bir yığın saptantı ve tabu genç kuşakların görüş ufuklarını daraltmayacaktı. Üçüncüsü, kimse yurtseverliği kendi tekerini almak yarışına giremeyeceği için toplumsal eleştirilere hiçbir sansür konulmayacak ve toplum kendi gerçeğiyle sakatlıklarını çok daha hızlı görerek kendi kendini en sağlıklı biçimde nadaslamak olanağı bulacaktı. Bu da sanatı ve bilimselliği alabildiğine sulayacak, basma kalıp hamasi bayram nutukları Atatürkçülük adı altında genel bir fikir kısırlığı yaratmayacaktı. Altan 1980. Cumhuriyetçilik ve demokrasi. Cumhuriyetçiliğin son aşamada demokrasi idealini yansıttığına hiç kuşku yoktur. Devrimci bir atılım gerçekleştirmek ve toplumu bu atılıma göre biçimlendirmek göreviyle karşı karşıya olan Atatürk'ün tek parti döneminde gerçek bir demokrasiyi uygulamaya aktarması düşünülemezdi. Fakat günümüzdeki uzantıların tohumlarının o dönemdeki cumhuriyetçilik anlayışında ve uygulamasında yattığı da bir gerçektir. Nitekim Afet İnan'ın aktardığına göre Mustafa Kemal Atatürk de demokratik idari sistemi için ideal addedilen prensiplerin inkılaplarımız içinde yer almasına taraftar olduğunu ifade etmiştir. Yine Atatürk, cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. Biz cumhuriyeti kurduk, o 10 yaşını doldururken demokrasinin bütün icablarını sırası geldikçe tatbikata koymalıdır demişti. Bahri Savcı da çok doğru bir teşhisle Türk demokrasisinin Atatürk'ün önderliğinde oluştuğunu belirtir. İşte Atatürk'ün örgütsel mirasçısı CHP'nin 1976'da 23. kurultayında kabul ettiği programında cumhuriyetçiliğin gereği olarak yer alan aşağıdaki satırlar bu nedenle Kemalizmin gelişmesinde önemli bir katkı sayılabilir. CHP yurttaşların tek aşamalı oyla, eşit hakla, kısıntısız düşünce ve anlatım özgürlüğüyle ve geniş örgütlenme olanaklarıyla ülke yönetimine giderek artan ölçüde katıldığı, herkesin haklarının ve özgürlüklerinin yasal ve kurumsal güvenceye dayandığı çok partili demokrasiyi cumhuriyetçiliğinin geleneği sayar. Nitekim bir yabancı gözlemci de Atatürk devrimi insan haklarına ve halk egemenliğine dayalı bir devrimdir. Bu devrimde totaliter bir siyasal görüşte hiçbir zaman görülmemiştir diyerek bu anlayışı dile getirmektedir. 3. Halkçılık. Laik ilkelere göre kurulan cumhuriyet, hilafetçilik karşıtı olarak halkçılık ilkesine dayandırılmıştı. Halkçılık ilkesini bilinçli ve sistematik bir biçimde imparatorluk ideolojisinin yerine geçirmeye çalışan Mustafa Kemal Atatürk, askeri eylemini siyasal eylem niteliğine dönüştürmesinin dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından itibaren ortaya attığı her siyasal öneriye ve program taslağına halkçılık adını koymaya özel bir önem göstermiştir. Gerçekten de cumhuriyetçilik ile halkçılık öylesine birbiri içine geçmiştir ki Halk Partisi liderliğinin son temsilcilerinden Ecevit, Atatürk'ü incelediği kitabında halk yönetimine geçiş başlığı altında altyapıya kadar inen yeni devrimci atılımlara başlayabilmek için örneğin siyasal kurumların özellikle devlet biçiminin değişmesi gerekliydi. Saray yönetimi yerine halk yönetimi yolunda bir adım atılması gerekliydi. Atatürk önce bu devrimi gerçekleştirdi. Bir üst yapı kurumu olan devlet biçiminin değişmesini sağlayan cumhuriyetçilik devrimini başardı demektedir. Halkçılığın işlevi. Halkçılık ilkesinin bir başka özelliği, bağımsızlık savaşının geniş ittifakını belirlemesidir. Buraya dek birkaç kez işaret ettiğimiz gibi Mustafa Kemal'in eylemi bir halk hareketi değildi. Fakat Kurtuluş Savaşı tek bir sınıfa ya da gruba dayalı değil, toplumun tüm sınıf ve gruplarını içine alan bir ittifakın ürünü olarak kazanılmıştı. İşte Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra altı oktan biri olan halkçılık bir anlamda bu gerçeği de simgeliyordu. Bu noktayı Atatürk de bilinçli olarak vurgulamıştı. Mesleki, içtimai itibariyle dahi düşündüğümüz zaman biz, hayatını, istiklalini kurtarmak için çalışan erbab-ı saiz, zavallı bir halkız. Halkçılığın bu bütünleştirici ilkesi, yeni cumhuriyetin herhangi bir sınıfa dayanmadığını ilan etmek amacıyla da kullanılıyordu. Parti programında halkçılık, bu özelliği vurgulayacak biçimde açıklanmış ve programın son biçimini aldığı 1935 kurultayında şöyle ifade edilmişti. İrade ve hakimiyetin kaynağı millettir. Bu irade ve hakimiyetin, devletin vatandaşı ve vatandaşın devlete karşılıklı vazifelerinin hakkıyla ivasını, tanzim yoluyla kullanılmasını partice büyük esastır. Kanunlar önünde mutlak bir müsavat kabul eden ve hiçbir ferde, hiçbir aileye, hiçbir sınıfa, hiçbir cemaate imtiyaz tanımayan fertleri halktan ve halkçı olarak kabul ederiz. Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan mürekkep değil, fakat ferdi ve içtimai hayat için iş bölümü itibariyle muhtelif mesai erbabına ayrılmış bir camia telakki etmek esas prensiplerimizdendir. Çiftçiler, küçük sanayi erbabı ve esnaf, amele ve işçi, serbest meslek erbabı, tüccar ve memurlar Türk camiasını teşkil eden başlıca çalışma zümreleridir. Bunların her birinin çalışması, diğerlerinin ve umumi camianın hayat ve saadeti için zaruridir. Partimizin bu prensiple istifade ettiği gaye, sınıf mücadelesi yerine içtimai intizam ve tenasüt temin etmek ve birbirini nakzetmeyecek surette menfaatlerde ahenk tesis eylemektir. Menfaatler, kabiliyet ve çalışma derecesiyle mütenasip olur. Görüldüğü gibi halkçılık ilkesi, genel olarak dayanışmacı bir yaklaşımın izlerini taşımaktadır. Biraz saptırıldığı takdirde faşist devletin temeli korporatif yaklaşıma yakın olan bu ilke, ancak Atatürk'ün kurduğu ve koruduğu ince ve hassas dengeler sayesinde bugünkü demokrasiye kadar gelen bir cumhuriyetçiliğin ikiz kardeşi olabilmiştir. Halkçılık ilkesinin hilafetçilik karşıtlığından Marksçılık karşıtlığına kadar uzanan ideolojik niteliği, devletçilik uygulaması adı altında liberal devlet karşıtlığını da kapsıyor. Tam bu noktada halkçılığın ulusçuluk ile bütünleşmesi olayı da ortaya çıkıyor. Recep Peker'in kendi programının sunuş konuşması bu noktayı çok iyi belirtmektedir. Feodal devlet battı. Onun yerine gelen liberal devlet de kendi içinden tefessüh neticesinde dünyanın her yerinde çöküyor. Yerine çeşit çeşit devlet tipleri kuruluyor. Arkadaşlar, feodal devletten sonra gelen liberal devletin yıkılışı, ulusal devletin doğuşu devrini getirmiştir. Ulusal devlet, keyfi bir idare değildir. Her kafadan bir ses çıkaran dağıtıcı bir idare demek de değildir. Bizim anladığımız ulusal devlet, nizamlı bir idarede herkesin özel teşebbüsü demektir. Daha çok korporatif devlet yapısını andıran bu sözler, hiç kuşkusuz 1935'lerdeki Almanya ve İtalya'dan büyük ölçüde etkilenmişti. Fakat gerek Atatürk'ün, gerekse İnönü'nün parti devlet bütünlüğünü Peker'in anlattığı biçimde kabul etmemeleri Türkiye'yi cumhuriyet çizgisinde tuttu. Not: bu konuda Hasan Rıza Soyak anılarında şunları yazıyor. Kolayca tahmin edilebilir ki Atatürk 1. Dünya Harbi'nden sonra Avrupa'nın muhtelif memleketlerinde bir takım şeflerin ortaya attıkları ideolojilerle onların tabii neticesi olarak meydana gelen idare sistemlerinin şiddetle aleyhindeydi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri rahmetli Recep Peker, Avrupa'da bilhassa İtalya ve Almanya'da o zaman epeyce dedikodulara sebep olan uzun ve masraflı bir tetkik seyahati yapmıştı. Dönüşünde yakında toplanacak olan parti kurultayına, ki bu Atatürk'ün hayatında toplanan son kurultaydır, arz edilmek üzere yeni bir nizamname ile çok uzun, çok teferruatlı bir program hazırlamıştı. Bunlar partinin genel başkan vekili, fiili başkan ve başbakan İsmet İnönü tarafından da kabul ve imza edilerek partinin genel başkanı Atatürk'e takdim edilmek üzere bana tevdi olunmuştu. Bir akşamüstü elime geçen bu evrakı aceleyle biraz karıştırdıktan sonra Atatürk'e götürdüm. Kısaca neye dair olduklarını bana bizzat başbakan tarafından verildiğini arz ettim. Misafirleriyle beraber sofraya oturmak üzereydi. Kütüphanede masamın üzerine bırak sonra okurum buyurdu. Emrini yerine getirerek köşkten ayrıldım. Ertesi sabah her günkü gibi hizmetinde bulunanlara telefonla kalkıp kalkmadığını sordum. Hiç yatmadığını, sofradan erken ayrılıp kütüphanede sabaha kadar meşgul olduğunu, o anda banyoda bulunduğunu söylediler. Derhal giyinip köşke gittim, yatak odasındaydı. Banyodan yeni çıkmış, sırtında bornoz, günlük gazeteleri gözden geçiriyordu. Üzerinde ilk bakışta sezilen bir sinirlilik hali vardı. Beni görünce azarlar gibi sordu. ''Bu zorbalar kimlerdir? Onları kim seçecektir?'' Şaşırmıştım, kekeledim. ''Hangi zorbalar paşam?'' Daha sert ve yüksek bir sesle, ''Efendim, sen dün akşam bana getirdiğin kağıtları okumadın mı?'' ''Biraz okumuştum paşam. Ha işte onlarda bahsedilen bütün kuvvetleri nefsinde toplayıp tek partiyi, tabii dolayısıyla devleti ve memleketi kendi başlarına idare edecek olan Yüksek Meclis'in azasını diyorum. Onları kim seçecek? Bu zorbalar heyeti, kuvveti ve selahiyetlerini kimden ve nasıl alacak? Hayret, hayreti uzma, böyle vaziyetlerde daima kullandığı kelimelerden. Bu ne sakat düşüncedir, bu nasıl zihniyettir? Görülüyor ki varmak istediğimiz hedef henüz en yakın arkadaşlar tarafından bile zerre kadar anlaşılmış değildir. Çocuk, biz böyle bir idare, öyle bir rejim istiyoruz ki bu memlekette bir gün eğer dünyada hükümdarlık aleyhinde gittikçe artan kuvvetli cereyanlar muvacesinde kalanlar varsa padişahlığa taraftar olanlar dahi bir fırka kurabilsinler. Biraz düşündü, asabiyetini yenmeye çalışıyordu. Ayağa kalktı. Her neyse dedi. Sen şimdi kütüphaneye git. O evrak makamın üstündedir. Partinin bugünkü nizamnamesinden ve programından birer nüsha bul. Kitaplar arasında vardır zannediyorum. Şayet yoksa getirt. Ben şimdi giyinip gelirim. Kalktım, kütüphaneye geçtim. İstediği nizamname ve programı bulduktan sonra bahis konusu olan evrakı bir kere daha gözden geçirdim. Gerek nizamname, gerek program o zamanın tek partili totaliter idarelerindeki esasa göre kaleme alınmıştı. Başta azası mahdut fakat kudret ve selahiyeti sınırsız bir heyet tasavvur ediliyordu. Bütün kararları bu âli heyet veriyor, Büyük Millet Meclisi bir şekilden ibaret kalıyordu. İtalya ve Almanya'da olduğu gibi üniformalı gençlik teşkilatları kuruluyordu. Bir kelime ile ve tam manasıyla faşizm. Hele program nihayet hükümetlerin senelik programlarına girebilecek birçok teferruat ile doluydu. İçinde çocuklar için süt damlaları teşkiline kadar akla ne gelirse hepsi vardı. Ben bunları okurken Atatürk geldi. Kütüphanedeki büyük masada karşı karşıya oturduk. Yeni nizamname ve programı eline aldı. Hem tekrar okuyor hem de hiddetle söylenerek her sayfasını kararlarcasına çiziyordu. Bir aralık başını kaldırıp sordu. Bunları İsmet Paşa okuduktan sonra mı imza etmiştir dersin? Bilmiyorum efendim ama dün akşam da arz ettiğim gibi bana size takdim edilmek üzere kendileri verdiler. Hayır hayır mutlaka okumamıştır. Nasıl olsa fırka yüksek divanımızda üçümüz hep beraber okuyup müzakere edeceğiz diye okumayı ihmal etmiştir. Başka türlü olamaz. Eski nizamnameyi ve programı da yeniden baştan aşağı tetkik etti. Kongreye bazı tadiller ile yine bunların götürülmesini münasip olacağını söyledi. Bu çalışmalar bittikten sonra şimdi telefonla İsmet Paşa ile Recep Bey'i bul hemen buraya gelmelerini rica ettiğimi söyle. Sen de köşkten ayrılma emrini verdi. Köşeye gelen Genel Başkan Vekili İsmet İnönü ve Genel Sekreter Recep Peker ile kütüphanede birkaç saat görüştüler. Ben de emirleri vehçili kütüphaneye bir çık salonunda neticeyi bekledim. Tabii aralarında nasıl ve neler konuşulduğunu bilmiyorum. Yalnız İnönü ile Peker gittikten sonra yanına girdiğim zaman Atatürk mütebessim bir çehre ile vaziyet tahmin ettiğim gibi çıktı çocuk. İsmet Paşa Recep'in marifeti olan o saçmaları okumadan imza etmiş. Neyse her şey olduğu gibi kalacaktır dedi. Soyakın anılarında sözü edilen kurultay 1935 kurultayıdır. İstediği faşist modeli gerçekleştiremeyen Peker bu kurultayda ancak Kemalizm ilkeleriyle yetinmek zorunda kalmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kapitalist düzeni pek de gönül rahatlığıyla benimsememiş olduğudur. Bu açıdan Atatürk'ün karşı emperyalizm ile birlikte karşı kapitalist olduğunu vurgulaması hiç de rastlantısal bir söz gibi gözükmemektedir. Marksçılığı yatsıyan fakat kapitalizmi de kabul etmeyen cumhuriyet kadroları sığınağı halkçılık ve devletçilikte bulmuşlardı. Bu yine Mustafa Kemal Atatürk'ün görüşlerinden kaynaklanan bir çözümdü. Çünkü Mustafa Kemal bizzat kendisi halkçılık ile ulusal bir ekonomiyi özdeşleştirmişti. Böylece halkçılık, ulusçuluk ve devletçilikle birlikte yeni devletin toplumsal ekonomik politikasını oluşturuyordu. Bu açıdan CHP'nin yeni programındaki CHP kimsenin kimseyi ezemeyeceği, sömüremeyeceği, herkesin yaşamı boyunca geçimi ve sağlığı bakımından güvenlik içinde olacağı, çalışma ve eğitim olanaklarından engelsiz ve eşitlikle yararlanabileceği, insanca ve hakça bir düzen kurmaya çalışır sözleri, Kemalizmin halkçılık ilkesinin 1980'ler Türkiye'sine uyarlanmış halini yansıtır. CHP 1976. 4. Milliyetçilik. 1935 yılında Halk Partisi Genel Sekreteri Recep Peker'in dilinde ulusal devlet kavramı ile bütünleşen milliyetçilik, karşı emperyalizmin belirlenmesinde de ve yeni devletin kurulmasında çok işlevsel olmuştur. Atatürk'ün milliyetçilik konusundaki tutumunu değerli tarihçimiz Nejat Kaymaz çok doğru olarak şöyle belirtiyor. Kurtuluş Savaşı'na giriştiği zamana değin, öğreniminde ve kariyerinde onun kafasındaki doğal olarak genellikle millet ve milliyetçilik fikirleri işgal edilmiştir. Yalnız bu iş Atatürk'te ideolojik bir tutku değil, tersine Osmanlı İmparatorluğunu yaşatma amacıyla ardı ardına girişilen yapay ve yanlış uygulama sonuçlarından ders çıkararak eleştirici ve gerçekçi bir değerlendirme ya da bilimsel irdeleme biçiminde olmuştur. Bu konuda milliyetçilik ideolojisinin etkili olabilmesi için baskın oran 3'ü genel, ikisi de az gelişmiş ülkelere özgü olmak üzere 5 koşul öne sürülüyor. Birinci koşul, milliyetçiliğin hem bir ideoloji hem de bir duygu olarak varlığıdır. İkinci koşul, eylemin sadakat gösterilen odak noktasının millet olmasıdır. Üçüncü koşul, bağımsız bir ulusal devletin varlığı ya da hedef olarak gösterilmesidir. Dördüncü koşul, eylemin aydınlar tarafından yürütülmesi. Beşinci koşul ise eylemin düzeni korumaya değil, düzeni değiştirmeye yönelik olmasıdır. Bu ilkelere göre Mustafa Kemal Atatürk'ün eylemine baktığımızda hemen hemen her noktanın gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Ziya Gökalp'in çalışmaları sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun batış döneminde gündeme gelen Türk milliyetçiliği Atatürk'ün liderliğinde bir eyleme dönüştü. İdeolojik yönü daha önceden hazırlanan Türk milliyetçiliğinin duygu haline dönüşmesi yalnız bağımsızlık savaşı sırasında değil yeni devletin kuruluşunda da işlevsel oldu. İmparatorluk zamanında geçerli olan İttihad-ı Anasır yani çeşitli azınlıkların birleşmesi politikasına karşı geçerli bir ideoloji olan milliyetçilik, yeni devletin ulusal bir devlet olması sürecinde de üzerine düşen görevi yaptı. İdeolojik temelleri zaten hazır olan Türk milliyetçiliğine Mustafa Kemal Atatürk duyguyu da ekledi. İkinci koşul yani odak noktası olarak bir milletin varlığı çok daha ilginçtir. Atatürk her başarısının kendisine değil millete ait olduğunu vurgulamaya özel bir özen göstermiştir. Hatta askeri zaferleri bile doğrudan doğruya millete mal etmiştir. Ayrıca en umutsuz zamanlarda gerek verdiği nutuklarda gerekse özel konuşmalarda tek dayanağının Türk milleti olduğunu vurgulamıştır. Bir büyük liderin alçak gönüllülüğü gibi görünen bu davranışın altında aslında son derece bilinçli ve planlı bir millet yaratma, millet kavramını Osmanlı'nın ümmet kavramına karşı ön plana çıkarma çabasını görmemek olanaksızdır. Oranın bu noktada belirlediği gibi, millet dışındaki sınıf, kabile, aile gibi başka odak noktaları Mustafa Kemal Atatürk eyleminde gerek bağımsızlık savaşı sırasında gerekse cumhuriyet kurulduktan sonra kesinlikle yatsınmıştır. Üçüncü koşul olan bağımsız bir devlet kavramı ise zaten Türk devriminde bağımsızlık savaşının başından cumhuriyetin kuruluşuna ve reformların sonuna kadar birinci hedef ve somut bir gerçek olmuştur. Az gelişmiş ülke milliyetçiliğinin ilk koşulu, milliyetçiliğin eyleme dönüşmesinin dördüncü koşulu olan aydınların liderliği, Atatürk eyleminin egemen niteliği olarak gözükmektedir. Temeli, sivil ve asker bürokratlardan oluşan Türk devriminin liderlik kadrosu, üstelik Osmanlı İmparatorluğu'ndaki siyasal akımların sonunda ve iddiaçıların bir kalıntısı olarak tümüyle bir aydın kesim niteliği taşır. Bu noktada aydınların özellikle geri teknoloji ülkelerindeki rolü de hatırlandığında, oranın kuramsal haklılığı ve Mustafa Kemal'in pratik başarısı daha belirgin duruma gelir. Geri teknoloji ülkelerine özgü ikinci ve milliyetçi eylemin beşinci koşulu olan düzen değiştirmeye yönelik olma ve karşı emperyalistlik hiç kuşkusuz Türk devrimi örneğinden çıkmış bir ilkedir. Oranın ek koşul olarak belirlediği ekonomik bağımsızlık eylemi Atatürk'ün tüm yaklaşımında egemen olan bir ilkedir. Milliyetçiliğin ilerici ve gerici işlevleri. Aslında bu beş ilke çerçevesinde milliyetçi ideolojinin eyleme dönüşmesiyle birlikte bu eylemin ilerici ya da gerici nitelik taşıması da tartışılmalıdır. Bir milliyetçilik eylemi, bir toplumun üretim biçimi bakımından bir üst aşamaya geçmesine yönelikse, o toplumun dünya toplumları içinde öteki uluslarla birlikte eşit yerini almaya çaba harcıyorsa, hiç kuşkusuz ilerici bir eylemdir. Buna karşılık milliyetçilik adı altında sergilenen bir eylem, bir toplumu olduğu üretim aşamasında tutmaya çaba harcıyorsa ve öteki uluslarla ilişkilerinde onlardan daha üstün bir ırk olduğu düşüncesiyle yola çıkmışsa, toplum bilimsel açıdan gerici bir özellik kazanır. Türk devrimine damgasını vurmuş olan Atatürk milliyetçiliği, bu ayrıma göre milliyetçi ideolojinin ilerici bir işlevle eyleme dönüştürülmüş biçimini temsil eder. Bir milliyetçilik eyleminin ilerici ya da gerici olmasını belirleyen başka bir öğe, bu eylemin toplumsal etkileşim çerçevesinde ayrılıkçı mı yoksa bütünleştirici mi olduğudur. Bir başka deyişle ancak başka ulusları alçak ve hor gören bir milliyetçilik anlayışının ayrılıkçı olduğu düşünülürse, ayrılıkçılığın gericilikle eş olduğu ortaya çıkar. Bunun en belirgin özelliklerinden biri Nazi Almanya'sında egemen olan milliyetçiliktir. Atatürk eylemi bu açıdan da ilerici bir nitelik taşır. Çünkü onun en önemli özelliklerinden biri daha Cumhuriyet'in başında dışarıdan bakanların bile saptadıkları biçimde bütünleştirici olmasıdır. Nitekim CHP'nin 1976 programında milliyetçilik ilkesi adı altında CHP, Türk ulusunun mutluluğunu, güvencini, esenliğini gözetirken tüm insanlığın da mutluluğuna, gönencine, esenliğine katkıda bulunmaya özen gösterir ifadesi bu anlayışın sonucudur. Atatürk'ün Türk milliyetçiliğini geliştirmek için kullandığı iki önemli yöntem, tarih ve dil tezlerinde ortaya çıkar. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu, ulusal kimliği geliştirici işlevleri yerine getirmek üzere kurulmuşlardır. Bu kurumların çalışmaları, milliyetçilik ilkesini birleştirici ve bütünleştirici bir çizgiye oturtmuştur. Özellikle dil çalışmaları, yalnız milliyetçiliğin değil, tüm olarak Kemalist ideolojinin yerleşmesinde de önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik ve devletçilik ile beslenen Atatürk milliyetçiliği hiç kuşkusuz çağdaşlaşma yolunda atılan en önemli adımdır. Samim Kocagöz milliyetçilik ilkesini Türk devrimi içinde şöyle oturtuyor. İşte misak-ı milli, cumhuriyet, Anadolu Türkü'nün ulus olma bilincinin bir sonucu, Kurtuluş Savaşımız da bu oluşumun tarihsel bir kavgasıdır. Milliyetçilik ilkesiyle çağdaş ulusal devlet kavramının da adı konmuş ve Batı'nın yüzlerce yılda gerçekleştirdiği bir aşama için hedef saptanmıştı. Bu hedefe varmanın ekonomik yolu olarak da adına devletçilik denilen kısa yol ortaya atılmıştı. 5. Devletçilik. Batı gibi olmak ve bunu kısa yoldan gerçekleştirmek, işte devletçilik ilkesini doğuran iki zorunluluk. Genellikle devletçiliğin ilk kez İsmet Paşa tarafından Sivas Demiryolu'nun açılışı dolayısıyla verilen nutukta ilan edildiği söylenir. Oysa İsmet Paşa'nın 30 Ağustos'ta Sivas'ta bu nutku söylemesinden önce Şubat ayında yayınlanan Afet İnan'ın Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında Atatürk şu satırları dikte ettirmiştir. Bizim takibini muvafık gördüğümüz mutedil devletçilik prensibi, bütün ihtisar ve tevzi vasıtalarını fertlerden alarak milleti büsbütün başka esaslar dahilinde tanzim etmek gayesini takip eden ve hususi ve ferdi, iktisadi teşebbüs ve faaliyete meydan bırakmayan sosyalizm prensibine müstenit, kolektivizm, komünizm gibi bir sistem değildir. Şimdi Afet Hanım'ın kitabında Atatürk'ün dikte ettiği satırların yayınlanışından yaklaşık olarak 6 ay sonra İsmet Paşa'nın Sivas nutkunda söz ettiği ve nutuk içindeki yeri son derece önemsiz olan devletçilik kavramına bakalım. Liberalizm nazariyeti bütün bu memleketin güç anlayacağı bir şeydir. Biz iktisiyatta hakikaten muteli devletçiyiz. Bizi bu istikamete sevk eden bu memleketin ihtiyacı ve bu milletin fıtri temayülüdür. Memleketin ihtiyaçları için herkes ve her yer hazineden çare arar. Elektriği yapılamayan şehir, limanı fena olan yer, iş bulamayan adam, hükümeti muhatap tutar. Mutedil devletçi olarak halkın temayülatına ve talebine yetişemiyoruz diye kusurluyuz. Devletçilikten büsbütün vazgeçip her nimeti sermayedarların faaliyetinden beklemeye sevk etmek bu memleketin anlayacağı şey midir? Görüldüğü gibi aslında serbest fırka yeri kurulduğu için ona yanıt olarak verilen bu nutukta şöyle bir dokunulan devletçilik ile Afet Hanım'ın kitabında Atatürk'ün yazdırdığı devletçilik arasında önemli bir fark yoktur. Olması da beklenemez çünkü her ikisi de Atatürk'ün zihninden çıkmıştır. Atatürk de 1931 yılında fırkamızın takip ettiği program devletçiliktir diyor. Resmi belgelerde de devletçiliğin açıklanması ilginçtir. 1935'te son biçimini alan parti programında devletçilik şöyle tanımlanmıştır. Hususi mesai ve faaliyeti esas tutmakla beraber mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha ve memleketi maruziyete eriştirmek için milletin umumi ve yüksek menfaatlerinin icap ettirdiği işlerde bilhassa iktisadi sahada devleti fiilen alakadar etmek mühim esaslarımızdandır. İktisat işlerinde devletin alakası fiilen yapıcılık olduğu kadar hususi teşebbüsleri teşvik ve yapılanları tanzim ve murakabe de etmektedir. Devletin hangi iktisadi işleri fiilen yapacağının takdiri milletin umumi ve yüksek menfaatlerinin icabına bağlıdır. Eğer devletin bu icap yolunda fiilen yapmaya karar verdiği iş hususi bir teşebbüs elinde bulunuyorsa bunun alınması her defasında bir karun yapmaya bağlıdır. Bu kanunda hususi teşebbüsün bu yüzden uğrayacağı zararın devlet tarafından tanzimi şekli gösterilecektir. Zararın takdirinde istikbale ait muhtemel kar düşünülemez. Yukarıdaki satırlardan da görüldüğü gibi devletçilik hususi mesai ve faaliyeti esas tutmakla beraber diye başlayan bir devletçiliktir. Bir başka deyişle Türkiye Cumhuriyeti'nin devletçiliği sosyalizme dönük bir devletçilik değil, kapitalizme dönük bir devletçiliktir. Fakat ne olursa olsun sermaye birikiminin yokluğundan ve burjuvazinin gelişmemiş olmasından dolayı Cumhuriyet Devleti Türk iktisadi yaşamında düzenleyici bir yere sahip olmuştur. Devletçilik ilkesinin bu biçimlenişinden yaklaşık 40 yıl sonra Atatürk'ün partisi 1976 programında 1960 eyleminin getirdiği plan kavramına da gönderme yaparak devletin ekonomik görevini şöyle tanımlarken hiç kuşkusuz Kemalizmin özgün devletçilik anlayışını aynı çizgide 1980 Türkiye'sine aktarıyordu. CHP, devletin ekonomiyi güçlendirmek ve toplum yararına düzenlemek, insanca ve halkça gelişmeyi hızlandırmak ve demokratik plan disiplinini sağlayabilmek için gerekli yetkilerle donatılmasını, gereken işletmeleri kurup işletmesini ister.